Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, bu haftaki programımızdaki sorular daha çok zekat üzerine. Efendim, ilk sorumuz şöyle: zekat ibadeti kişiye ne zaman farz olur?
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi Ramazan-ı Şerif denildiğinde ilk akla gelen hemen orucun yanında zekat oluyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te bir yandan insan yemeden içmeden kesildiği için fakir fukaranın haliyle halleniyor. Diğer yandan iftar yapacak, sahur yapacak olmayanların bu ayda da rahatça ibadet yapabilmeleri için, oruç ibadetini geçirebilmeleri için onların da paraya ihtiyacı var. Bu yönüyle insanlarımız Ramazan-ı Şerif geldiğinde daha da bir dikkatli oluyorlar. Zekat hesaplarını Ramazan-ı Şerif'ten önce yapmak suretiyle Ramazan-ı Şerif'te zekatlarını fakir fukaraya dağıtıyorlar. Bu yönüyle Ramazan-ı Şerif hem maddi hem manevi olarak cömertliğin zirve yaptığı ve cömertliğin genelleştiği, genele yayıldığı bir mübarek ay olarak karşımıza çıkıyor. Hakikaten bir laf vardır, açken alışveriş yapmayın diye. Eğer açken markete girerseniz her şeyi almak istersiniz. Bunu tam tersinden açken zekat verme, sadaka verme, hayır hasanat verme duyguları daha da depreşir. Çünkü insanlar açların, çaresizlerin, kimsesizlerin haliyle hallenebilirler. Gerçi Cenab-ı Allah adili mutlaktır. Kullarına eşit olarak nimetlerden maksat olan lezzeti dağıtır. Bakarsınız ki kimi bir ekmekten lezzet alır. Ekmeği soğanla beraber yerken aldığı lezzeti öbürü en âlâ etleri yerken alamaz. Çünkü lezzet almak bir ağız tadıyla alakalıdır. Buna sahip olmak servetle alakalı bir durum değildir. Ama bir insan neye sebep olursa onun ile karşılık görür denilir. Eğer mutluluğa sebep olursa bir insan, Cenab-ı Allah onu mutluluk ile mükafatlandırır. Eğer üzgünlüğe, efendim derde, kedere sebep olursa aynı şekilde kendisinin başına da bunlar gelir. Hasılı kelam, Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ramazan-ı Şerif'te efendim zekat bir başka anlam kazanıyor. Her ne kadar bizim halkımız genelde zekatlarını Ramazan-ı Şerif'te hesap edip Ramazan-ı Şerif'te dağıtır iseler de aslında kişiye zekat mükellefiyeti ne zaman başlar? Tabii dinin emirleriyle mükellef olabilmek için birinci şart akıl nimetine sahip olmaktır. Akıl nimetine sahip olmayan kimselerin bir mükellefiyetleri söz konusu olmaz. Akıl nimetine sahip olan kişiye ilk mükellef olduğu mesele iman meselesidir. İman etmekle mükelleftir. İman ettikten sonra akıl nimetiyle beraber bülû nimeti de, eğer ergenliğe erme de verilmişse, o zaman bu kimse dinin emir ve yasaklarıyla muhatap hale gelmiştir. Artık namaz mükellefidir. Efendim artık oruç mükellefidir. Zekat mükellefidir. Bu yönüyle zekat mükellefi olmanın olmazsa olmaz iki şartı Hanefi mezhebi açısından akıl ve bülû şartının yerine gelmiş olmasıdır. Bundan sonra belli bir zenginliğe sahip olan kimseler o zenginliklerinin içerisinden Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği bir miktarı senelik olarak fakir fukara ile paylaşırlar, onlara dağıtırlar. Fakir fukaranın sizin mallarınızın üzerinde hakkı vardır diyor Cenab-ı Allah. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Zenginlerin mallarında fakir fukaranın ister isteyen dilenen olsun, İsterse de dilenemeyen mahcup kimseler olsun, bunların hakkı vardır diyor. Binaenaleyh belli bir zenginliğe eriştiğimiz gün, ki bir zenginliğe bir insan nasıl erişir? Ya bir ticaret yapar, ya babadan büyük miktarda bir mal miras kendisine kalır veya bir başka yakınından kalır. Veya biri hibe eder veya bir yerde bir buluntu vesaire filan çıkartır. Hasılı kelam, ihtiyaçlarımızın üzerinde insanın, eğer maaşla çalışan, aylık düzenli geliri olan bir kimse ise, bir aylık ihtiyacının üzerinde 80 gram altına denk fazladan bir malı varsa, eğer düzenli bir geliri yoksa bir insanın, bir maaş almıyorsa, o zaman bir yıllık ihtiyacının üstüne 80 gram altına müsavi bir mal varlığı varsa, bu mal varlığının da ticari olmak gibi artıcı olma vasfı taşıyor olması lazım gelir. Ya altın, gümüş gibi bir para birimi olacak, ki bugün bu para birimine borsada işlem gören bütün değerli metaller dahildir. Yani adam borsadan bakır almış, borsadan efendim nikel almış, bilmem ne almış. Bunlar da buna dahildirler. Ama kenarda demiri var. Eğer o demirin ticaretini yapmıyorsa, o demirin zekatını vermekle yükümlü değildir. Nihayetinde zaten demir kullanmasa bir müddet sonra paslanıp gidecektir. Ticaretini yapıyorsa, ticaret malı olduğu için onun zekatını verecek. Söz gelimi, bir kimse bir işletme açtı. Borç harç bir işletme açtı. Bu işletmenin borcu harcı olduğu için zekat mükellefi değildir. Ama bir müddet sonra kar etmeye başladı ve borçlarını temizledikten sonra geriye nisap miktarı dediğimiz 80 gram altını geçen bir miktar sermaye birikti. Bu sermayenin biriktiği gün onun için zekat nisap miktarını doldurduğundan dolayı zenginliğinin oluştuğu gün olarak tayin edilir. Söz gelimi işte 25 Şaban-ı Şerif. Her sene 25 Şaban-ı Şerif geldiğinde zekat mükellefi olarak mal varlığını hesap eder. Çünkü Şaban-ı Şerif diyoruz. Burada esas alınacak takvim hicri takvimdir. Her ne kadar bazı alimlerimiz, fetva kurumlarımız, ticari işletmelerin mali bilançolarını hesap ederken miladi takvim kullanıldığından dolayı 31 Aralık'ı esas alır diyorlar ise de, bu belki ticari müesseselerde, tüzel kişiliklerde söz konusu olabilir. %2,5 40'ta 1 vereceklerine %2,60 veya daha fazla hesap ederek, çünkü hicri takvimle miladi takvim arasında takriben bir 10 günlük fark var. Miladi takvim 10 gün daha fazla çekmektedir. Bu 10 günlük farkı da hesap ederek biraz daha fazla vermek suretiyle hesabı kolaylaştırma cihetine gitseler de, bireysel zekatlarımızı hesap ettiğimiz takvim hicri takvim olmalıdır. 25 Şaban'sa 25 Şaban, 5 Ramazan'da biz zengin olarak tescillenmişsek, ki zengin olarak nasıl tescilleniyoruz tekrar edecek olursak, asli ihtiyaçlarımız, evimiz, arabamız, efendim eğer zanaatkar isek, bir sanat erbabı isek, kendi zanaatımızı, sanatımızı, mesleğimizi icra ederken kullandığımız demirbaş malzemelerimiz hariç, eğer 80 gram veya ona muadil bir artan mal varlığına sahipsek, biz bu durumda zengin sayılırız ve zekat mükellefi haline geliriz. Binaenaleyh ilk bu zenginlik tescilinin yapıldığı an bir zekat vermek durumunda değiliz, ama onun üzerinden bir sene geçtikten sonra artık zekatını vermek durumundayız. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek lazım gelir ki, Bu üzerinden bir sene geçmesi ilk zengin olduğumuz an itibarıyladır. Ondan sonra her servetimize giren malın üzerinden ayrı ayrı bir yıl geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Söz gelimi işte az önce söyledik, 25 Şaban'da ben zenginlik limitine ulaştım ve artık zenginler liginde şeriatımıza göre kabul ediliyorum. İlk oraya girdiğim sene zekat mükellefi değilim ama üzerinden bir sene geçtikten sonra malımın zekatını vereceğim. O üzerinden bir sene geçtikten sonra, yani bir sene sonraki 25 Şaban'da zekat vereceğim gün belirlenmiş olduktan sonra 22, 23, 24 Şaban'da benim mal varlığıma gelen ilavelerin de isterse iki gün önce kazanmış olduğum para olsun, isterse bir gün önce kazanmış olduğum para olsun, onun da zekatını vermem gerekir.
Hocam şöyle bir soru aklıma geldi, müsaadenizle sormak istiyorum. Diyelim ki kişi 3-5 sene zekat verdi, zekat mükellefi oldu. Daha sonra nisap miktarının altına düştü ve bu müddette mesela 5 yıl devam etti. Ondan sonra tekrar bir zenginlik elde etti. Orada da yine o mesela diyelim ki 25 Şaban tarihini mi yine esas alacak, yoksa yeni bir tarih tespit edebilir mi?
Tabii insan zengin olduktan sonra fakirliğe düşebilir. Zenginlik de Allah vergisi, fakirlik de Allah vergisi. Zaten bu bir sene beklenmesinin sebebi zenginliğin onda en az bir sene kalıp kalmadığının tespiti açısından önemlidir. 2 sene, 3 sene böyle zengindi, zekat mükellefiydi, zekatını verdi. Sonra fakir oldu, savaş oldu, sel oldu, deprem oldu. Nitekim yakın zamanda bunları yaşadık. Zenginken fakir hale döndü, sıfırlandı artık o defter. Şimdi bundan sonra bir daha zengin olursa, o zaman yeni tarih onun için devreye girer. Şu kadar var ki, bir yıllık oynamalara itibar edilmez. Yani söz gelimi, şimdi 1445'in Ramazan-ı Şerif'indeyiz. Bugün itibariyle ben zengin bir insanım. 25 Şaban da benim zenginlik günüm, yani ilk zengin olduğum gün olarak tespit edilmişti. Seneye 25 Şaban'a kadar, yani 1446'nın 25 Şaban'ına kadar aradaki iniş çıkışlar önemli değil.
Evet.
Önemli olan seneden seneye benim bu dönemde zenginliği muhafaza edip edemediğim meselesidir. Eğer 1946 geldiğinde 25 Şaban-ı Şerif'te elde avuçta bir şey yoksa, fakir olmuşsam, artık ben zekat verecek durumdan zekat alacak duruma geçmişim demektir. Bundan sonra Allah lütfeder bir daha zengin olmak 5 Recep'te mi olur, 3 Zilkade'de mi olur, 5 Muharrem'de mi olur? O Cenab-ı Allah'ın takdirindedir. Ona göre orada tarih tekrar yenilenir. Fakat yeri gelmişken bir meseleye de burada temas etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Zekat verme mükellefi olmakla zekat alabilme durumunda olmak birbirinden ayrı şeydir. Zekat verme mükellefi olmadığı halde zekat alması yasak olan kimseler vardır. Bunlar da kendisini geçindirebilecek kadar bir mal varlığı ve 80 grama kadar da herhangi bir şekilde kullanmadığı atıl bir mal varlığı varsa bir kimsenin, bu kimseye önce bu mal varlığını temizle, ondan sonra zekata ihtiyacın varsa biz sana zekatını verelim denilir. Ama adamın işte 2 tane dairesi var, birinde oturuyor, öbürünü kiraya vermiş, buradan aldığı kira geliri kendisine yetmiyor, ben zekata muhtacım diyor. Bu durumda kendisine 2. daireni sat, onun parasıyla geçin denilir. Geçinemediğin bittiği yerde de ümmeti Muhammed sana zekatlarıyla yardım etsin denilir.
Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim, şimdi zekat sorularımızla devam ediyoruz. Zekat verirken şart koşulabilir mi?
Şimdi zekat tıpkı borcumuzu öderken ödediğimiz gibi ödenir. Söz gelimi, Basri hocam ben senden 10 bin lira borç aldım. Bu borcu sana geri ödeyeceğim. Ödeme zamanı geldiğinde veya işte ödemem gerektiğinde, çünkü kard-ı hasen dediğimiz, yani karşılıksız olarak herhangi bir ticari borçlanma olmadan aldığımız borçlanmalarda süre bağlayıcı bir şey değildir. 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, 1 aylığına, 1 yıllığına alırsın ama adamın ihtiyacı olur. Senden ihtiyacı olduğunda parasını geriye isteyebilir. Böyle bir durumda parayı öderken, bak Basri Hoca ben sana borcumu ödüyorum ama sen bu parayla şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye nasıl bir şart koşma imkanım yoksa, aynı şekilde zekat borcumu öderken de bir şart koşma imkanım yoktur. Ancak zekatı kime vereceğimi tespit etmek bir yönüyle bana kaldığı için, yani ben öncelikli olarak zekatı en yakınlarımdan başlayarak, merkezden başlayarak, açılarak bulduğum fakirlere dağıtmakla mükellefim. Söz gelimi insan önce kendi binasındaki fakirlerden başlamalı, mekansal yakınlık olarak. Yine nesep yakınlığı olarak kendi akrabalarından başlamalı. Amcasıdır, dayısıdır, amca çocuklarıdır, dayı çocuklarıdır, teyze çocuklarıdır. Akrabalardan başlamalı. Akrabaların da kendi arasında bir sıralama var. Ona göre en yakınından başlamalı. Şu kadar var ki anne babaya veya evlatlara zekat verilmez. Onlar üst soy dediğimiz, alt soy dediğimiz usul ve furua zekat verilmez. Onları bizzat kendimiz bakmakla yükümlüyüz. Kendimize nasıl zekat veremiyorsak annemize, babamıza, efendim evladımıza, torunumuza da zekat veremeyiz. Ama bunun haricindeki akrabalarımıza muhtaç olmaları, alabilecek durumda olmaları halinde zekatlarımızı veririz. Burada da tabii normal kendini ağır aksak geçindirebilen bir Müslümanla açlık sınırında olan, efendim işte bugün hala Gazze'deki dram devam ediyor. Oradaki kardeşlerimiz açlıkla, fakirlikle, yoksullukla mücadele ediyorlar. Diğer taraftan Suriye'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Pakistan'da, efendim Sudan'da devam ediyor. İslam dünyasının birçok yerinde maalesef açlıkla, kıtlıkla mücadele edilen yerler var. Buralara zekatı gönderirken tabii öncelikli olarak insanların hayatta kalmalarına da yardımcı olduğu için ayrı bir sevap, ayrı bir güzelliktir. Ama zekatı verdiğimiz kimse, yani diyelim ki Basri Hocam bana zekat veriyor, ben zekat almaya müstahak bir kimseyim. Ben sana bunu veriyorum ama şuradan alışveriş yapacaksın, şunu alacaksın, bunu alacaksın diye bir takım şartları ileri koşması doğru değildir, geçerli de değildir. Çünkü zekat bir borç ödemesidir. Borcunu ödediğinde nasıl bir şart ileriye süremiyorsan, zekatını ödediğinde de bir şart ileriye süremezsin. Fakat eğer ben Basri Hoca'ya malımı, zekatını hesaplattırıp, efendim işte benim 100 bin lira zekatım var Basri Hocam, sen bunu benim adıma dağıtır mısın deyip de Basri Hoca tamam ben senin zekatını senin adına dağıtırım diye benden vekalet aldıktan sonra Basri Hoca'ya şu akrabalarıma bunu dağıt, efendim şuradaki daha muhtaç olan Müslümanlara dağıt gibi yol gösterebilirim. Niye? Çünkü nasıl kendim zekatı verirken Müslümanlar içerisinde öncelik sırasını gözeterek zekatımı vermekle yükümlü isem, yani Ahmet'e de verebilirim, Mehmet'e de verebilirim, ikisi de muhtaç.
Aynısını vekil tayin ettiğinden de
aynı şeyi vekil tayin ettiğim kimseden de isterim. Şu kadar var ki adam diyebilir ki kardeşim ben senin zekatını burada yakın çevremdekilere dağıtırken bir masraf yapmıyorum. Ama sen şimdi bana Trabzon'a git bunu dağıt diyorsan, kusura bakma, Trabzon'a tayyi zaman tayyi mekanla gidecek halim yok. Buradan uçağa bineceğim. Orada efendim otelde kalacağım icabı halinde. Bir zaman harcayacağım. Bunların masrafını senden alırım. Diyebilir mi? Diyebilir. Niye? Çünkü vekil olan adam senin adına iş görüyor. Ona iş gördürüyor isen, iş gördüğün adama ücretini ödemekle yükümlüsün. Ama hem ben 100 lira zekat verdim, 100 liranın tamamı zekat olarak yerini bulsun, hem de Afrika'da dul kadınlardan yetim çocuğu olanlara bunu ulaştırın diye şartlar ileriye sürüyorsam, o zaman kusura bakmasın kimse, bu şartları yerine getirmenin bir bedeli olur. O bedeli vekile ödemekle yükümlü olur insanlar. Ama bir vekil var ki sana diyor ki ben Afrika'ya gidiyorum. Afrika'da şöyle şöyle ihtiyaç durumunda olan insanlar var. Eğer sen zekatını bana verirsen ben gider orada bunları harcarım diyorsa ve sen de ona oraya gidip bu zekatı dağıt diye veriyorsan, bunun üstüne bir şey isteme hakkı olmaz. Ama ben zekat verdiğim kimseye şart ileriye koşayım, bu olmaz. Yani Ahmet Efendi, sana zekatı veriyorum ama sen bununla kitap alacaksın, bununla şunu yapacaksın diye bir şart ileri koşamam. Bir diğer mesele de bugün herkes kazandığının zekatını verecek. Yani adam koyun ticareti yapıyorsa, koyun besliyorsa koyunun üzerinden zekat verecek. Sığır besliyorsa sığır üzerinden zekat verecek. Araba lastiği üretiyorsa araba lastiği üzerinden, 40 araba lastiğinden bir araba lastiği zekat verecek. Fakat bu tür ayni olan malların bizzat kendilerinin zekat olarak verilmesi durumunda fakir fukaranın bunu istifadeli bir şekilde kullanması çok zor. Neredeyse imkansız. Yani şimdi adam uçak üretiyor. 40 uçaktan bir uçak fakire verecek. Fakir ne yapsın uçağı? Ondan dolayı Allah razı olsun Ebu Hanife Hazretlerinden demiş ki bu malın kıymetini verebilirsiniz. Yani para olarak ister uçak parçası üret, ister araba parçası üret, ister kumaş üret, ister efendim poşet üret, ne üretirsen üret, bunun kıymetini para olarak verebilirsin. Bugün de artık fakire fukaraya para olarak veriyoruz. Parayı nakdi ayna dönüştürme meselesine gelince buna gerek yok. Yani malı nakde dönüştürmek, paraya dönüştürmek için bir mecburiyet vardı, bir ihtiyaç vardı. Çünkü adam işte sen varil üretiyorsun, ne yapsın fakir varili? Onun için varilin bedelini, kıymetini, parasını ödemen anlamlıydı. Ama parayı bir daha varile, başka şeye çevirmenin bir anlamı yok. Ondan dolayı eğer dağıtılmak üzere bize para emanet edilmişse parayı para olarak vermek lazım. Ancak bazen olur ki eve para olarak verdiğinizde evin adamı parayı çarçur edecek, çoluk çocuk yine ihtiyaçta kalacaktır. O zaman evin ihtiyacı olan gıda maddelerini alır verirsiniz.
Hocam siz böyle bir şeyi açtığınızda, yani hep insanlar bu yoldan gidiyorlar. Yani efendim işte hep gıda veriliyor. Belki adamın ayakkabıya ihtiyacı var. Yani ve başka bir elbiseye ihtiyacı var. Herkes yok efendim gıda verme peşinde oluyor. Niye siz böyle sınırlıyoruz?
Nasıl hocam, kusura bakma, sizin buradaki varlığınız bu noktada bir anlam taşıyor. Biz açacağız, siz kapatacaksınız.
Estağfurullah.
Yani dediğiniz doğru. Onun için asıl olan parayı para olarak dağıtmaktır. Ama adam yasak bir madde kullanıyor, haram bir madde kullanıyor. Parayı gördüğünde alıp bunu gidiyor, hemen o maddeye yatırıyor. Bunu da biliyorsanız o zaman o ailenin ihtiyacı neyse onu vermeye çalışırsınız. İhtiyacını tam tespit edemediğiniz yerde de ortalama yardım maddesi dağıtırsınız. Bazen de şu oluyor, toptan alındığında yardım maddeleri efendim insanlara daha faydalı hale geliyor. İşte 100 lirayı 10 kişiye dağıtmak yerine 15 kişiye dağıtmış oluyorsunuz. Hasılı kelam, eğer nakdi bir şekilde ayna çevirmek gerekiyorsa bunun sağlam bir gerekçesinin olması lazım. Aksi halde vebal altında kalmış oluruz. Evet.
Evet. Hocam Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam şöyle sorulmuş. Tahrimen mekruh olan bir kazancın zekatı olur mu?
Şimdi zekat Cenab-ı Allah'ın bize yüklediği bir emir. Allah mallarımızı helalinden kazanmamızı bizlere emrediyor. Ticaret üzerinden, helalinden, efendim kendi alnımızın teriyle, elimizin emeğiyle kazandığımız malların zekatı var. Haram yollarla elde edilmiş olan malların zekatı yoktur. Çünkü bunlar bizim mülkümüz sayılmazlar, bizim malımız sayılmazlar. Haram yollarla elde edilen şeylerin iade edilmeleri, sahiplerine geri verilmeleri gerekir. Tahrimen mekruh ifadesi haram anlamına gelen bir ifadedir. Yani bir adam zehir ticareti yapıyor diyelim, uyuşturucu ticareti yapıyor. Uyuşturucu ticareti yapmak haramdır. Bunun tahrimen mekruh olarak adlandırılması zaman zaman, bunu efendim haram gibi kesin bir kategoriye sokmuyor, bunun için daha ehvendir türünden anlamamak lazım gelir. Bir şeyin haram olmasıyla tahrimen mekruh olması arasındaki fark akaid noktasında ortaya çıkar. Yoksa ondan uzak durmak, kaçınmak, onu terk etmek bağlamında haram neyse tahrimen mekruh da odur. Tahrimen mekruh neyse haram da odur. Aralarındaki fark sadece akaid noktasında görülür. Bundan dolayı bir mal tahrimen mekruh ise alışverişi, bir konu eğer dinin yasakladığı bir konu ise bunu yapmamak lazım gelir. Bundan uzak durmak lazım gelir. Binaenaleyh bunun tamamını vermek lazım gelir. Yani eğer bir adam bu tür tahrimen mekruh bir malda bir ticaret yapıyorsa, bundan da kurtulmak istiyorsa bunun tamamını vermelidir. Biz normal yaptığımız ticaretimizde eksiğimiz, gediğimiz olabilir, yanlışımız olabilir, kirimiz, pasımız olabilir diye 40'ta bir zekatını vermek suretiyle kendimizi, malımızı efendim temize çıkartmaya, zekat demek arınmak demek, temize çıkmak demek. Bu yönüyle tıpkı bir bahçıvanın ağaçları budadığı gibi servetimizin %2,5'luk kısmını budayarak biz servetimizi aklamaya, tabiri caizse temizlemeye gayret ediyoruz. Ama haram olan bir kalem üzerinden ticaret yapıyorsa bir kimse, bunun %2,5'unu, %5'ini, %50'sini harcamakla o kazancını helal hale getiremez, ak temiz hale getiremez. Binaenaleyh bunun tamamını vermek durumundadır. Bu yönüyle de alimlerimiz der ki haram olan malın zekatı yoktur. Bu o ne güzel, bunu yiyelim anlamına gelmez. Binaenaleyh bu noktaya dikkat etmek lazım gelir. Hakeza israf olan bir malın da zekatı yoktur. Niye? İsraf da haramdır çünkü. Eğer bir insan ihtiyacı olmayan bir şeyi sırf zevkine, efendim, keyfine tutuyor ise bu israftır. Evet, zevkin, keyfin kabul edilebilir bir yönü vardır. Yani insanlar yemek yerler, yemeğin üzerinde de zevkine, keyfine tatlı yerler. Ha, bunun kabul edilebilir bir tarafı vardır. Ama yemeyeceğin halde sırf insanlar bak ne kadar bol çeşit koymuş ortaya diye envai türlü tatlıları getirip de sofrada izhar etmenin helallikle bağdaşır tarafı yoktur. Bunun için söylüyorum, adamın efendim lüks araç hevesi varmış. Pahalı araçlara merakı varmış. Villasında, fabrikasında efendim onlarca, yüzlerce böyle antika pahalı araç tutmuş. Bunların zekatı ve bunların ticaretini yapmıyorum. Ticaretini yapmıyorsan israf bunlar. İsrafsa haram. Ama ticaretini yapıyorsundur. O zaman zekatını verirsin. Binaenaleyh ticaretini yaptığın için israf olarak değerlendirilmez. Bundan dolayı da inşallah bir vebalin olmaz. Ama hem ticaretimi yapmıyorum diyeceksin. %2,5'luk o mal üzerindeki fakir fukaranın hakkını ödemeyeceksin. Hem de onlarca milli servet hükmünde olan aracı efendim parkında, otoparkında kenarda tutacaksın. Bu ne aklın ne dinin kabul edebileceği bir şey değil.
Binaenaleyh, peki onların şey, zekatını verse, yani tutarlarını hesaplayıp zekatını verse olmaz mı hocam?
İşte onu diyorum, yani ticaret malı olarak kabul edip bunun zekatını verirsin. Nihayetinde de yani şu anda işin yolunda ihtiyaç duymuyorsun ama biraz işler bozulacak olsa ilk gözden çıkartacağın ne olur? Bu araçlar olur. Binaenaleyh bu gibi meselelerde bir Müslümanın verdiği %2,5'luk zekatı olur ya ticaretindeki eksiğin, gediğin, efendim yanlışların kapatılması olarak değerlendirilir. Bilmeden yapılan, unutarak yapılan, farkında olmadan yapılan şeyler içindir bunlar. Bir adam bilerek milleti aldatıyorsa, mesela defolu kumaşı bilerek adam sağlam kumaş diye veriyor. Ama ben %2,5 ürüne %5 zekat veriyorum. %95 de versen, o senin yaptığın hileli hurdalı satışın kefareti olmaz. Allah onun hesabını sorar. Bundan dolayı bu kardeşimiz tahrim ve mekruh bir iş ile ticaret yapıyorsa ondan vazgeçsin. Ondan kurtulmaya baksın derhal. O işi temizlesin. Yoksa zekatını değil tamamını vermedikçe o işten gelen kazanç kendisine temiz olmaz.
Değerli hocam, bu bağlamda faizli paranın zekatı verilir mi diye bir soru da sorulmuş. Yani zaten haram paranın zekatı olmadığını söylediniz. Faizin dışında kalan ana paranın zekatı verilir mi? Yoksa bu karıştığı için o da mı kirlenmiş oluyor?
Şimdi faiz sadece alınan miktardan ibaret değil. Yani söz gelimi siz bana 100 lira verdiniz, 110 lira olarak onu geri alacaksınız. Bu 110 liranın 10 lirası faiz anlamına gelmiyor. 110 liranın tamamı faize bulaşmış bir paradır. Çünkü parayla ilgili şöyle bir kaideden, kuraldan bahsederler. Parada cüz'ü şai vardır. Yani %10'un nerede olduğu belli değildir. O 110 liranın her tarafına sirayet etmiştir. Sütteki yağ gibidir. Binaenaleyh bu faizli paralardan kurtulmak lazım gelir. Elbette %10 bir faiz almışsa 10 lirasını çıkartmak suretiyle bir nebze parasını kanser olan urdan temizlemiş olur. Ama onun üzerine de tasaddukla geriye kalan kanserli hücreleri temizlerken Basri Hocam, sadece kanserli hücreyi temizlemiyorlar, mücavir alanı da temizliyorlar. Mücavir alanı da temizlemek lazım. Önce faiz kısmından kurtulmak lazım. Hatta faizin ötesinde de kurtulmak lazım. Bu noktada bazen şöyle bir gafletin içerisine giriliyor. Efendim enflasyon miktarı farklılık faiz değildir diye bir gafletin içerisine giriliyor. Oysa enflasyonun altı da olsa, üstü de olsa, kendisi de olsa faiz faizdir. Çünkü faiz bugünden yarına bir fazlalığı konuşmak ve imzaya açmaktır. Diyorum ki ben sana bir sene sonra senden verdiğim 100 lirayı 110 lira olarak alacağım. Ve 100 lira veriyorum. Ne niyetle veriyorum? 110 lira almak üzere veriyorum. Binaenaleyh henüz verirken, ortada bir enflasyon yokken ben bunu fazlasıyla almak üzere sana veriyorum. Zaten bu işi mahveden taraftır. Yoksa ben sana 100 lira borç vermişim. Sen ödememişsin onu vaktinde. 2 sene sonra, 3 sene sonra gelmişsin. Kardeşim al 100 liranı diyorsun. Ben de almam diyorum senden. Niye? Ben sana verdiğimde 100 lira 100 liraydı. Şimdi sana gelip senin gelip bana verdiğin 100 lira 100 lira değil 50 lira. Dolayısıyla bana 100 liramı 100 lira olarak ver. E nasıl vereceğim? 3 aşağı 5 yukarı oturur. O günün 100 lirasını hesap eder. Alırım, helalleşiriz. Yani geriye dönük enflasyondan oluşan bir zarar, bir ziyan varsa onu telafi edebiliriz. Ama bugünden yarına nasıl enflasyonu tespit ettin? İşte enflasyona yol açan zaten bu tür ileriye dönük işlemler. Daha bugünden adam yarına dolar kurunu tespit ediyor. Yarına buğday fiyatını tespit ediyor. Pirinç fiyatını tespit ediyor. Ondan sonra da bir defa belli oranda bir enflasyonu zaten bugünden oluşturuyor adam. Bundan dolayı bu sistemde enflasyonun bitmesi mümkün değil. Temel problem böyle bir problemdir. Böyle hak karışmış, fakir fukaranın kanı karışmış olan bir parayı zekatla temizlemek mümkün değil. Önce onun üzerindeki kanı temizlemek lazım. Ondan sonra geriye kalan kısmın zekatını ödemek gerekir.
Evet, zekatın farz olması için bir yılın geçmesi gerekir mi diye bir soru var. Bir nebze bunu birinci kısımda cevaplandırmıştınız.
Evet, zekat seneden seneye ödeniyor. Yani şimdi bazen devlet istikrarı bozulduğunda ekonominin 3 ayda bir de vergileri tazeleyebiliyor.
Evet.
Efendim 6 ayda bir de vergi alabiliyor. Ama normalde zekat seneden seneye alınan bir şeydir. Eğer olağanüstü bir durum ortaya çıkmışsa devlet o zaman herkesten fazlalığını alabilir. Yani bir sel olmuş, herkesin malı mülkü gitmiş, bir yerdeki efendim depoya bir şey olmamış. Bana kardeşim millet ne hali varsa görsün diyemez o adam. Elbette parasıyla yine satacağını satar ama ihtiyacının fazlasını dağıtmakla yükümlüdür, mükelleftir.
Evet. Hanıma mehir borcu varsa zekattan düşülebilir mi?
Düşülemez. Çünkü borcun ne zaman ödeneceği belli değil. Şimdi iki türlü mehrimiz var biliyorsunuz. Bir tanesi peşin dediğimiz muaccel mehir. Bunu genelde memleketimizde efendim bir kız istenildiğinde şu kadar altın yapacaksınız, şu kadar şunu yapacaksınız, şu kadar bunu yapacaksınız. Efendim nişan olur, nişan alışverişi yapılır. Düğün olacak, düğün alışverişi yapılır. Bütün bunlar mehir adı altında yapılan işlemlerdir ve mehrin muaccel kısmını teşkil eder. Son dönemde işte okumaya yazmaya başlayan hanım kardeşlerimiz bir de mehir. E kardeşim şimdiye kadar yapılanlar nehir miydi? Onlar da mehirdi ama bir de akit kıyılacağı zaman efendim hoca efendi mehir soruyor. Halbuki mehir verilmiş. Bir de orada efendim şu kadar da mehir olsun deniliyor. Buna da müeccel dediğimiz vadeli mehir adı veriliyor. Binaenaleyh buna göre peşin olarak yapılan altınlar, elbiseler vesaireler mehrin peşin kısmını oluşturuyor. Bir de vadeye kalmış olan kısmı var. Bu ne zaman tahakkuk ediyor? Bu ya bir müddet sonra eşler kendi aralarında ben mehrimi sana bağışladım, hibe ettim diyor kadıncağız. Böylelikle mehir borcu siliniyor. Veya işte koca hanımına bir ev alıyor, bir memle alıyor. İşte bu o vadesi ya bıraktığımız mehir olsun diyor. Böylelikle kapanıyor, ödeniyor. Çok nadir olarak belki işte şu kadar borcum vardı, 5000 altın al, bu 5000 altını mehrini ödemiş oldum deniyor. Ama genelde ya ölümle ya da boşanmayla tahakkuk ediyor. Boşanma halinde kadın diyor ki benim mehir alacağım vardı diyor. O zaman mehri koca ödüyor. Veya taraflardan biri öldüğünde onun mirasından ilk olarak mehir borcu veya mehir alacağı gündeme geliyor. Bunun haricinde genelde bu tür borçlanmalarda ödeme takvimi belli olmuyor. Ödeme takvimi belli olmayınca da her sene bunun efendim borç olarak düşünmesinin bir anlamı yok. Kaldı ki eğer adam mehir borcunu düşerse kadın mehir alacağının zekatını vermekte yükümlü. Yani diyelim ki ben hanıma 5000 altın mehir borcum var. 5000 altın mehir borcum olduğu için ben zaten şer'an zekat alabilecek durumda borçlu fakir bir kimseyim. Çünkü borcum var. Servetimin üstünde bir borç bu. Buradan kurtardık diyelim. Tabiri caizse. Hanımın o zaman 5000 altın alacağı var. 5000 altın alacağının zekatını ödeme mükellefi. Bundan dolayı mehir alacağı zekata tabi bir alacak olarak veya borcu zekattan düşürülecek bir borç olarak görülmez. Aldığında işlem yapılır ama alana kadar alabilecek mi, alamayacak mı, ne olacak, ne zaman tahakkuk edecek belli değil. Bundan dolayı hesaba katılmaz.
Ama erkek al şu miktar parayı diye bizzat verirse
artık borç olmaz. Siz mehir borcundan bahsettiniz ya.
Evet, yani
parayı ödedikten sonra
ödedi,
borç kalır mı?
Kalmaz.
O zaman başka bir yere geçmiş olur.
Evet.
Yani o zaman cebindeki paranın zekatını verecek hatun kişi.
Tabii.
Evet.
Ama yani böyle yaparsa ödeyebilir mi hocam?
Kardeşim, borcunu sordun ya. Adam borcunu ödedikten sonra bir daha eskiden borcum vardı diye borç hesabı mı tutacak?
Tutmayacak.
Hanımına mehir borcu vardı, ödedi.
Tamam.
Bitti. Artık kadının elinde parası var.
Tamam.
O paranın zekatını verecek.
Evet. Günümüzde nisap miktarına dahil olmayan asli ihtiyaç maddeleri nelerdir?
Anlamadım ben bu soruyu.
Yani asli ihtiyaç maddeleri günümüz için neleri kabul edebiliriz diye soruluyor.
Yine anlamadım.
Zekata hesap edilmeyen şeyler var ya hocam, işte arabadır, evdir, bu maddeleri soruluyor.
Bu herhangi bir ilmihalde okuyabilir. Yani insan, bugün normal bir insan yaşamak için neye ihtiyacı varsa onlar elbisesi asli ihtiyaç malzemesidir. Eğer bir evi varsa o evindeki koltuğudur, kanepesidir, yatağıdır, yorganıdır.
Yani eski kitaplarda yazılı olandan farklı değişen bir şey yok mu demeye getiriyor bu soru?
Yani mesela eski kitaplarda buzdolabı yoktu.
Evet.
Çamaşır makinesi de yoktu. Klima da yoktu. Artık bugün herhangi bir evde, herhangi bir toplumda %80 insanların sahip olduğu şeyler asli ihtiyaçtır. Yani mesela bundan 30 sene önce klima belki asli ihtiyaç değildi. Ama bugün evlerin %80'inde klima varsa asli ihtiyaçtır. Bundan 30 sene önce çamaşır makinesi asli ihtiyaç değildi diyelim. Ama bugün en fakirinde bile çamaşır makinesi var mı? Var. Ama gidersiniz Afrika'ya, Afrika'da çamaşır makinesi asli ihtiyaç değildir. Lüksün lüksüdür. Niye? Çamaşır makinesini çalıştırabilmek için aylık 200 dolar elektrik faturası ödemek zorundadır. Halbuki 50 dolara işçi çalışıyor aylık. Duruma göre, ortama göre değişecek şeylerdir. Bunların tespiti sosyolojik olarak bir çalışmaya tabidir. Genel olarak herkesin %80 sahip olduğu şeyler efendim asli ihtiyaç olarak görülür. Bunu ister kişisel kullanım araçları olarak düşünün, isterseniz de evlerde bulunan araç gereç olarak düşünün. Böyle değerlendirilir. Allahu alem.
Değerli hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş oluyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.